Ayrım 25.
Canlandı ve sirkindi. Hiç kimsenin kendi yerini gasp etmesine izin vermeyecekti. O merkez, denetleyen, güç ve bütün herkesin üstünde yükselen reis olmalıydı. Hiç kimse onunla yan yana durmayı bile aklına getirmemeliydi. O en büyük olmalıydı. Sahneye dönmeye karar verdi. Tüm dikkatleri toplayacak bir dönüşle yine sahne ışıklarının altına girecekti. İstanbul'a gidecekti. Burada padişahın sarayından uzun zamandır tasarladığı köklü bir reformu başlatacaktı. Türkçe'de kullanılan Arap harflerini Latin alfabesiyle değiştirecek, böylece tüm Türk yazınında Türklerin birbiri arasındaki tüm yazılı iletişimde köklü bir devrim yaratacaktı. Türkiye'deki tüm düşünceyi temelinden değiştirecekti. Milletin %10'u bile okuma bilmiyordu. Karmaşık Arap yazısı öylesine güçlü ki, okuma yazma din adamlarıyla birkaç entelektüelin tekelinde kalmıştı. Bu Türklerin adeta bir duvarla batıdan ayrılmasına, karmaşık Arap düşüncesi ve Farsçanın yapaylığıyla ellerinin kollarının bağlanmasına yol açmıştı. Dil öylesine girift bir hale gelmişti ki, Türkçeyi öğrenmenin gerektirdiği büyük çabayı pek az yabancı göze alabiliyordu. Pek az Türk herhangi bir batı dilini öğrenebiliyordu. Mustafa Kemal'in büyük bir hayali vardı. Kolunun bir hareketiyle bütün bu sorunları yerle bir edebilirdi. Bütün halkını eğitimsizlerle eğitimlileri, din adamlarıyla hammalları yeniden okula gönderecekti. Hepsinin okumayı ve yazmayı öğrenmesi gerekiyordu. Bilginin muazzam giriş kapısını önlerine açacak ve bu kapıdan başarıyla geçmeleri için onlara öncülük edecekti. Hazırlıklara başladı. Özel ve sosyal yaşamında daha mazbut ve edepli davranmaya başladı. Yakın çevresiyle kadınlarına daha az vakit harcadı. İçkiyi ve kağıt oynamayı azalttı ve daha fazla uyumaya başladı. Sağlığı düzeldi. Yine iş başında ve yine mutluydu. Büyük bir titizlikle Batı dillerinin alfabelerini inceledi. 1924'te Bakü'deki bir konferansta Sovyet Cumhuriyetleri Orta Asya'daki tüm Tatarların kullanması için Latin alfabesini benimsemişti. Mustafa Kemal onların sistemini öğrendi. Dil uzmanı profesörleri getirtti ve onlarla birlikte Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun Latin harflerinden oluşan bir alfabe hazırladı. Mustafa Kemal bu harfler üzerinde ustalaşıncaya değin her gün saatlerce çalıştı. Artık hazırdı. 1928 yılının yaz tatilinde hükümet Ankara'nın tozundan ve sıcağından ayrılıp İstanbul'a Boğaziçi kıyısına taşınacaktı. İstanbul halkı ülkenin kurtarıcısını Gazi'yi selamlamak için kitleler halinde sokaklara aktı. 1919'dan beri kente gelmemişti. Bayrakların dalgalandığı, topların selam atışları ve kalabalığın sevinç gösterileri yaptığı sokaklardan muhteşem bir törenle ağır ağır geçip Boğaziçi'ne indi. Ve Dolmabahçe'deki Padişah Sarayı'ndaki ikametgahına geldi. Alışıldık çalışma tarzını sürdürdü. Dikkatli hazırlıklar, iyi seçilmiş bir fırsat ve tiyatrovari bir başlangıç, ardından öğretmen rolünü oynayarak ikna çabaları, güzellikle yola getiremediği takdirde insafsızca zor kullanarak, dürterek harekete geçirme. Tüm sosyeteyi sarayda verdiği bir konferansa davet etti. Balo salonunun bir köşesine bir platform ve sandalyeler konuldu. Dinleyiciler arasında mebuslar, memurlar, üst düzey din adamları, gazeteciler, yazarlar, öğretmenler, sosyete hanımları ve varlıklı tüccarlar bulunuyordu. Platformun üzerine konulmuş sandalyelere İsmet ve hükümet üyeleri ile Meclis Başkanı Kazım ve onun yanında da Mustafa Kemal dizilmişti. Platformun diğer ucunda bir kara tahta ile bir kutu tebeşir duruyordu. Mustafa Kemal ayağa kalktı. En iyi giysilerinden birini giymişti. Üzerinde bir redingotla sabah kıyafeti vardı. Aynı zamanda en iyi ruh hali içindeydi. Dinleyicilere neden hepsini buraya davet ettiğini belirten kısa bir açıklama yaptı. Arap yazısının güçlükleri ve dezavantajlarıyla Latin alfabesinin avantajlarını anlattı. Sonra kara tahtanın üzerindeki yeni alfabenin noktalarını, çengellerini ve bağlantılarını açıklayarak nasıl kullanılacağını bizzat yazarak gösterdi. Dinleyicilerden rastgele iki kişiyi çağırıp yeni alfabenin nasıl kullanılacağını bir kez daha açıkladı ve tahtaya adlarını yazmalarını istedi. Çok iyi bir öğretmendi. Açık, kesin ve öğrencileri üzerindeki hakimiyetinden emin, onların beceriksiz çabalarına karşı şakacı ve alaycı. Dinleyiciler bütün dikkatleriyle derse katıldılar. Her birinin güzel bir öğle uykusu çekiyor olacağı bütün o sıcak, uyku verici öğleden sonra saatleri boyunca hiçbiri ne kestirdi ne de dikkatinin dağılmasına izin verdi. Bunu yapanın başı derde girebilirdi. Gazi'nin verdiği talimatları adeta yutarcasına dinlediler. Şakalarına ve alaylarına gürültülü kahkahalar attılar. Bütün İstanbul yeni yazıyı öğrenmeye koyuldu. Mustafa Kemal kara tahtası ve tebeşirleriyle yolunun üstündeki kentlileri ve köylüleri çağırtıp açık alanlarda dersler verdiği, daha önce hiç yazı yazmamış insanlara kendi adlarını yazdırdığı büyük bir ülke turuna çıktı. Çabaları İstanbul gibi ülkenin her yerinden ses getirdi. Bu fikir tüm ulusun hoşuna gitmişti. Zenginliğin ve refahın altın anahtarı işte buydu. Yeni yazının öğrenilmesi her şeyin önüne geçmişti. Büyük bir heyecan çığı halinde bütün ülke okullara aktı. Köylüler, çobanlar, hammallar, esnaflar, gazeteciler, politikacılar hepsi aynı düzeyden başlayıp öğrenme çabasına girişmişlerdi. Genci, yaşlısı camilerde, kahvelerde, meydanlarda ellerinde bir taş tahta ve kalem ya da bir parça tahta ve tebeşir oturmuş büyük ağalar ve beyler yazıyor, yüksek sesle heceliyor ve büyük bir ağırbaşlılıkla ayrıntıları tartışıyordu. İsmet'in onu yarı istihzayla adlandırdığı gibi Mustafa Kemal baş öğretmendi. Halkı teşvik ve sevk etti. En iyi sonucu aldığı kişilere ödüller verdi. Yeni yazıda ustalaşanlara memurluklar vaat etti. Başaranların önüne açılan muhteşem geleceği anlattı. Dans partnerleri elindeki dilekçeyle bir mebus, derdini anlatan bir köy muhtarı, kısacası yanına bir vesileyle yaklaşan herkesi sınavdan geçirme fırsatını hiç kaçırmadı. Bir keresinde bir balonun ortasında dansı bırakıp bir tahta ve tebeşir istedi ve ders verdi. Ondan sonra yeni yazı konusundaki başarısızlığın cezaya, mevki kaybına, hatta yurttaşlıktan çıkarılıp sürgün edilmeye yol açacağı bir tarih belirledi. Mahkumlar cezalarını tamamlasalar bile Latin harfleriyle okuma ve yazmayı öğrenmedikleri sürece serbest bırakılmayacaklardı. Ülkeyi bir baştan diğerine gezerek her gün ve her gece uzun saatler boyunca şaşırtıcı enerjisiyle halkına ders vererek çalıştı. Bir kere daha toplumun odak noktası olmuştu. Her göz yine onun üzerine dikilmişti. Sahneyi ele geçirmişti. 67. Bu sürekli çabalama sıradan bir insanı yıpratabilirdi. Ama Mustafa Kemal kesinlikle gevşemedi. İşi biter bitmez derhal mahrem dostlarını toplayıp eskisi kadar çılgınca olmasa bile yine içki ve oyunlu yaşamına başladı. Sarayda resepsiyon verildiği geceydi. Dinleyicilerine 3 saatlik ders fazla gelmişti. Fakat Mustafa Kemal yaşam doluydu. Akşam yemeği ve oyun oynamak için 2 diplomatı davet etti. Bir masada onlarla oyun oynuyordu. Mahrem dostları çevrelerini almış içki ve sigara içerek oturuyorlardı. Ara sıra kadınlardan biri içeri giriyordu. Mustafa Kemal olanların farkına bile varmıyordu. Kendini oyuna kaptırmıştı. Her zamanki gibi kazanıyordu. Ortaya sürülen para yüksekti. Kazanç yığını hızla yükseliyordu. Siyah gece günün ilk ışıklarında erirken hala oynuyorlar ve hala Mustafa Kemal kazanıyordu. Yüzleri solgunlaşmış ve yorgun düşmüş diplomatlar gitmek üzere ayağa kalktılar. Mustafa Kemal gerindi. Kendini oyuna öylesine kaptırmıştı ki gecenin sona erdiğini bile fark etmemişti. Eski padişah hareminin bulunduğu odaların üstündeki trizlerle bölünmüş pencereye doğru yürüdü. Yüzünde hiçbir yorgunluk belirtisi yoktu. Gözleri her zamanki çatkın ifadesiyle bakıyordu. Aşağıda birkaç yıldızın örgün ışığıyla beneklenmiş Boğaziçi simsiyah pırıltılı akıyordu. Karşıda Anadolu kıyısı şafağın aldatıcı gri ışığında siyah görünüyordu. Balıkçı filozu Karadeniz'e doğru yoluna gidiyordu. Simsiyah suyun sessizliği içinde küreklerin iskarmozlarda çıkardığı gıcırtıyı, adamların konuşmalarını rahatça işitebiliyordu. Bir halatı çekerken hep birlikte bağıran adamların sesini duyabiliyordu. Masaya döndü. Bir süre kazandığı paralara baktı. Bir el hareketiyle hepsini bir araya yığıp masanın ortasına getirdi. Size ait olanları ayırın dedi ve geri alın. Bu Boğaz'daki padişah sarayındaki doğulu hükümdarın jestiydi. Diplomatlara iyi geceler dileyip çalışma odasına geçti. Programda erkenden çıkılacak bir eğitim turu ve daha önce de tamamlanması gereken bir sürü iş vardı. 68. Mustafa Kemal yarı yarıya iş başına geçerek ülkeyi gittikçe daha fazla reformlara doğru sürüyordu. Bütün sanatlar çağdaşlaştırılmalıydı. Din adamları insanın resmedilmesini 400 yıldır yasaklamışlardı. Kendi heykellerinin yapılmasını emretti. Ankara'da çıplak modellerle çalışacak karma bir sanat okulu açtı. Batı müziğini yerleştirmek istiyordu. Türklerin Araplardan öğrendikleri genizden gelen, kedi sesine benzer yüksek sesten vazgeçilmeliydi. En son çıkan Viyana valslerini, son moda zenci cazını ve foxrotu ülkeye getirtti. Herkesi, bakanları, mebusları ve bürokratları bunlarla dans etmeye mecbur etti. Dans etmek uygarlığın ölçütüydü. Eğer genç adamlar mahcup bir halde bir kenarda duracak olurlarsa onlara partnerler buluyor ve dansı bizzat açıyordu. İyi ailelere mensup genç adamlara nasıl iyi bir kavali olacaklarını öğreten, ritim duygusuna sahip olan ve kekelemeyen genç kızlara da dans partneri olmayı ve sohbet etmeyi öğreten okullar açtı. Birçok yetim kızı manevi evlat olarak benimsedi. Kimileri dudak büküp kötü yakıştırmalar yaptılar ama onları görmüş olan diğerleri bunu gerçek anlamda yurtseverce bir jest olarak değerlendiriyorlardı. Bu kızlar iyi bir Türk olmanın ilk şartı olarak usta birer dansçı olmayı öğreniyorlardı. Türk danslarının da çağdaşlaştırılmasına karar verdi. Zeybek, balo danslarında oynanacak şekilde uyarlanmalıydı. Fakat Zeybek, yabanıl dağlıların bir kamp ateşi çevresinde, bıçakları ağızlarında olduğu halde yaptıkları tehlikeli bir oyun olduğundan, bir içki partisinden sonra balo salonunda oynanmak için pek uygun bir oyun değildi. Dans konusunda Gazi yalnızca bir kere tereddüte düştü. Dipnot, büyük ve uygar bir batılı devletin ünlü bir diplomatının zarif bir partnerin önerisine karşın dans edemeyeceğini görmüştü. Yoksa batı uygarlığı onu yanıltmış mıydı? Mustafa Kemal uzun zamandan beri yalnız kadının kurtuluşunu değil, fakat aynı zamanda onların tüm devlet işlerinde yer almalarını da sağlamaya azmetmişti. Onları peçelerini çıkarmaları ve ortalığa çıkmaları için teşvik etti. Yerel seçimlerde oy kullanma hakkını verdi ve genel seçimler içinde bu hakkı vereceğini vaat etti. Halk fırkasında üye olarak erkeklerle aynı düzeyde yer almalarını sağladı. Hukukçu ve doktor olarak yetişmelerine yardım etti. Ankara'da iki kadın hakim olarak atandılar, dört kadın İstanbul Belediye Meclisi üyesi olarak seçildiler. Kız kardeşi Makbule ve en gözde manevi evladı Afet ona yardımcı oldular. Onlarla birlikte sosyal hizmet okulları açtı. Çocukların çalıştırılmalarının meyhane, kahvehane ve denetimsiz sinemalara alınmalarının yasaklanmasına ilişkin bir çocuk hakları yasası hazırladılar. Her yıl bir haftalığına bir hükümet görevlisinin yerini bir çocuğun aldığı ve devletin çocuklar tarafından yönetildiği bir çocuk bayramı tesis ettiler. Mustafa Kemal bir kez daha halk fırkasını ve devletin faal başkanı olarak çalışmalarına hız verdi. Her konuda raporlar hazırlattı. Bakanları, mebusları, daire başkanlarını çağırttı. Tüm kontrolün kendisinde olması için bütün kararların önüne getirilmesini talep etti. Muhalefetle karşılaştı. Çankaya'da kendisini soyutladığı aylar boyunca İsmet devlet yönetiminde gittikçe daha fazla söz sahibi olmuştu. İşleri Mustafa Kemal'e devretmeye yanaşmadı. İsmet ne Mustafa Kemal'in zekasına ne de dehasına sahipti. Çoğu bakımlardan aşırı derecede aptal ve cahildi. Kafası ve deneyimi olan hiç kimsenin düşmeyeceği hatalara düşüyor fakat hiçbir şekilde tavsiyelere kulak asmıyordu. Ona göre tavsiye muhalefet demekti, hemen eziyordu. İktidar kendi yeteneklerine karşı onda büyük bir inanç yaratmıştı. Eskişehir önlerindeki siperlerdeki Halim Selim ödün vermez kumandan gitmiş, yerine geçimsiz ve dogmatik bir buyurgan gelmişti. Sağlığı ve onunla birlikte tabiatı da bozulmuştu. Yabancılardan nefret eden bir aşırı milliyetçi olarak görüşlerinde iyiden iyiye katılaşmıştı. Ne ki kesinlikle dürüsttü, aynı zamanda en az Mustafa Kemal kadar ısrarcı, dik başlı ve kararlı olmuştu. Düşündüklerini söylemekten çekinmiyordu. Mustafa Kemal'i devlet başkanı olarak kabul etmekteydi ama ona yürütme erkini geri vermeye yanaşmıyordu. İlkeleri şöyle özetlenebilirdi. Gazi'yi temsil etmekle birlikte devleti asıl yöneten hükümettir. Bu sözünü Gazi kısaca şöyle yanıtladı. Ben yönetiyorum. İki adam arasında sürekli bir geçimsizlik vardı. Zaman zaman kavgaya dönüşen bu anlaşmazlıkta Fevzi aralarına girerek barışı sağlamaya çalışıyordu. Mustafa Kemal 1930 yazında hükümetin İstanbul'a taşınmasını emretti. İsmet ise bütün bakanlarını Ankara'da makamlarında kalmalarını emretti. Mustafa Kemal dışarıdan dönen tüm diplomatik temsilcilerin raporlarını doğru kendisine getirmelerini emretti. İsmet ise onlara raporlarına bağlı oldukları dairelere vermelerini emretti. Mustafa Kemal birinin marif vekili olmasını istedi. İsmet ise eğitimsiz ve kaba biri olmasına rağmen bir başka adayın üzerinde ısrar etti. Mustafa Kemal hükümete ilişkin raporların doğrudan kendisine gönderilmesini emretti. İsmet ise bu raporların ancak kendisinin aracılığıyla gönderilebileceğinde ısrar etti. Yakın çevresi ve Mustafa Kemal'in mahrem dostları da siyasete ve devlet işlerine burunlarını sokarak gerilimi artırdılar. İsmet onların müdahalelerine şiddetle karşı koydu. Mustafa Kemal muhalefet edilmeye alışkın değildi. İsmetsiz yapamazdı. Fakat İsmet'in dikbaşlılığı, azametli güveni, katılığı ve sağırlığı Mustafa Kemal'i çileden çıkartacak kadar sinir bozucuydu. 69. 1930 yazında aralarındaki geçimsizlik doruğa tırmandı. Paris Büyükelçisi olan Fethi, İsmet'in yönetimi altındaki Türkiye'nin felakete doğru sürüklendiğini belirttiği bir protesto mektubu göndermişti. Hazine bomboştu. Orduya haftalardır maaş ödenemiyordu. Hükümet hiç sevilmiyordu. Gazi'ye yaptığı bir ziyarette konuyu tekrar açmıştı. O yaz Mustafa Kemal tatilini İstanbul'un biraz dışında, İzmit'in körfezi kıyısındaki bir köy olan Yalova'da geçiriyordu. Yalova'yı birinci sınıf bir sahil beldesi yapmak o yılki hobisiydi. Yeni yollar yaptırmış, tren seferlerini ıslah etmiş, bir otel yaptırmış ve Roma hamamlarını onartmıştı. İstanbul'un elit tabakasının Yalova'ya gelmesini teşvik etmek için bir balo verdi. Olağanüstü neşeli bir balo olmuştu. Bol miktardaki tatlı şampanyayla rakı baloyu daha da canlandırdı. Herkes dans etti. Davetliler gittikten sonra Mustafa Kemal, İsmet, Fethi ve birkaç dostunu kendisine katılmak üzere bulunduğu odaya çağırdı. Çok keyifli bir ruh hali içinde bulunuyordu. Bütün uygar ulusların kökeni olan Turan ya da Türk soyundan geldiğine ilişkin en gözde teorisini açıklamaktaydı. Bilim adamlarının Türklerin Japonlarla ya da bazı karanlıkta kalmış Çin kabileleriyle akraba olduklarına ilişkin son bulgularını ince bir alayla çürütmüştü. Son derece ağır, ciddi bir dille öğrencilerinin bulunduğu bir sınıfta ders veren bir bildirim uzmanı gibi ara sıra iki parmağını şakağına dayayarak İngilizlerin Türk soyundan geldiğini açıkladı.